Gazap üzümleri.
Ayrım 45.
John amca erkekler tarafının kapısında belirdi, dışarıya baktı. Sonra tekrar içeri girdi. Tuvaletlerden birinin üzerine yerleşip uzun süre oturdu. Başını iki elinin arasına aldı. Ana tencere dolusu kahverengi mısır ekmeğini hazırlamıştı artık. İkinci parti için un atmaya başlamıştı bu sefer. Üzerine bir gölge düştüğünde başını kaldırıp baktı. Beyazlar giymiş ufak tefek bir adam duruyordu arkasında. İncecik kahverengi çizgi dolu bir suratı, ışıl ışıl neşeli gözleri vardı. Sırık kadar sıskaydı. Bembeyaz temiz elbiselerinin dikişleri eskilikten tirfillenmeye başlamıştı. Ana'ya gülümsedi, günaydın dedi. Ana beyaz elbiseye bakarken yüzü kuşkuyla sertleşti, günaydın dedi. Bayan Jolt siz misiniz? Evet. Ben Jim Rowley, kamp müdürüyüm. İşler yolunda mı diye bakmak için uğradım. Bütün ihtiyaçlarınız tamam mı? Ana onu kuşkulu bakışlarla inceliyordu. Evet dedi. Rowley, gecesiz geldiğinizde uyumuştum diye devam etti. Bereket versin yerimiz vardı. Yüzünde sıcacık bir ifade göze çarpıyordu. Ana açık konuştu. Güzel bir yer, hele de çamaşırhane. Kadınlar çamaşıra başlasın, tadı asıl o zaman çıkar. Az kaldı zaten. Böyle telaş görmemişsinizdir. Sanki bir ayin. Dün ne yaptılar biliyor musunuz Bayan Jolt? Bir koro kurdular. Çamaşır çitilerken bir yandan da bir ilahi tutturmuş onu söylüyorlardı. Tempolu yıkıyorlardı çamaşırı. Dinlemeye değerdi inanın bana. Ana'nın yüzündeki kuşku yavaş yavaş yok olmaya doğru gidiyordu. Güzel bir şey olmalı herhalde. Siz buranın patronu musunuz? Hayır dedi adam. Burada kalanlar beni bu işe seçti. Yapacak pek bir şeyim yok. Kampı onlar temiz tutuyor, düzeni onlar sağlıyor, her şeyi onlar yapıyor. Ömrümde böyle insanlar görmedim. Toplantı salonunda elbise dikerler, oyuncak yaparlar. Böyle çalışkanlık görülmemiştir. Ana başını eğip kendi kirlen tarihine baktı. Biz daha temizlenmedik dedi. İnsan yolculukta temiz kalamıyor. Bilmez miyim? Gülümsedi, havayı kokladı. Bu kadar güzel kokan şey sizin kahveniz mi acaba? Ana da gülümsedi. İyi kokuyor değil mi? Açık havada hep iyi kokar. Gururla konuştu. Kahvaltıyı bizimle birlikte etseniz olur duyardık. Adam ateşe yanaştı, çömeldi. Ana'nın son kuşkuları da yok oldu. Gurur duyarız kalırsanız dedi. Pek iyi bir şeyimiz yok ama ne çıkarsa bahtınıza. Adam ona sırıttı. Ben kahvaltımı ettim. Ama bir fincan kahve makbule geçer. Öyle güzel kokuyor ki. Şey elbette. Acele etmeyin. Ana kaynayan tenekeden çinko fincana biraz kahve boşalttı. Şekerimiz yok henüz dedi. Belki bugün biraz alırız. Şekerli içmeye alışıksanız tadı pek iyi gelmeyecek. Şeker hiç kullanmam. İyi kahvenin tadını bozar. Benim hoşuma gider şeker dedi Ana. Birden adama dikkatle baktı. Bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar yaklaştığını anlamaya çalışır gibi oldu. Adamın yüzünde bir işaret aradı. Dostluk ifadesinden başka bir şey bulamadı. Sonra beyaz ceketin dikiş yerlerinin nasıl eskimiş olduğunu gördü. İçine yeni baştan güven geldi. Adam kahvesini yudumladı. Herhalde bayanlar bu sabah sizi görmeye gelirler. Temiz değiliz dedi Ana. Biz biraz temizlenene kadar gelmeselerdi keşke. Müdür ama onlar halden anlar dedi. Hepsi geldiğinde o haldeydi. Yok öyle düşünmeyin. Bu kampta komitelerin iyi oluşunun nedeni halden anlamalarıdır. Kahvesini bitirip kalktı. Ben artık gitmeliyim. İstediğiniz bir şey olursa büroya uğrayıverin. Ben hep oradayım. Kahve çok güzeldi, teşekkür ederim. Maşrapasını ötekilerin yanına kutunun üzerine koydu, elini salladı. Çadırların önü sıra uzaklaştı. Yürürken rastladığı insanlarla konuştuğu duyuluyordu. Ana başını eğdi, ağlama isteğini bastırmaya çalıştı. Baba çocukların önüne düşmüş geri döndü. Çocukların kulak ovdurma acısından gözleri hala yanıyor, hala sulanıyordu. Biraz sinmiş ama pırıl pırıl bir halleri vardı. Winfield'ın burnundaki güneş yanığı soyulmuştu. İşte dedi baba. Kir çıktı ama iki katleri de yüzüldü. Doğru durmadılar, neredeyse dayak yiyorlardı. Ana iltifat etti. Güzel olmuşlar dedi. Mısır ekmeğiyle sostan alıverin. Şunları ortadan kaldıralım, çadırı da toplayalım. Baba hem kendisi hem de çocuklar için tabaklara yemek koydu. Acaba Tom nerede iş buldu? Bilmem. O bulduysa biz de buluruz demektir. El heyecanla çadıra döndü. Ne yer be deyip kendine kahve aldı. Adamın biri ne yapıyordu biliyor musunuz? Kendine karavan ev yapıyordu. Şuracıkta, şu çadırların arkasında. İçinde yatakları var, sobası var, her şeyi var. Gir içine yaşa. Hayat diye ona derim be. Nereye fark etsen evin orası. Ana, ben küçük bir evim olsun yeğlerim dedi. İlk fırsatta bir küçük ev istiyorum. Baba, el dedi. Kahvaltıları ettikten sonra sen, ben, bir de John amca kamyonla çıkalım iş arayalım. Tabii dedi el. Eğer bulursam ben tamir garajlarından birinde iş istiyorum. Esas hoşuma giden o. Bir elden düşme Ford alacağım kendime. Sarıya boya, çık çapkınlığa. Demiş yolda güzel bir kız gördüm. Hemen göz kırptım, öyle güzeldi ki. Baba ciddi bir sesle, çapkınlığa heveslenmeden önce bir iş bulsan iyi edersin dedi. John amca tuvaletten çıktı, yavaşça yaklaştı. Ana ona kaşlarını çattı. yıkanmamışsın diye başlarken birden karşısındakinin ne kadar hasta, ne kadar bitkin göründüğünü fark etti. Sen çadıra gir de yat dedi, hiç iyi değilsin. O başını iki yana salladı. Hayır dedi, madem günah işledim cezamı çekmem gerek. Çaresizlik içinde çömeldi, kendini kahve doldurdu. Anne tavada kalan son ekmekleri kendine aldı. Laf olsun diye konuşuyormuş gibi kampın müdürü uğradı, oturup kahve içti dedi. Baba yavaşça ona baktı. Öyle mi? Ne istiyormuş böyle hemen? Vakit geçirmeye gelmiş dedi Ana hoppa bir sesle. Oturdu bir kahve içti. Her zaman iyi kahve bulamadığını söyledi. Bizimkinin kokusunu pek beğendi. Ne istiyormuş dedi baba bir daha. Hiç. Bir şeye ihtiyacımız var mı diye bakmaya gelmiş. İnanmam dedi baba. Herhalde nasıl birileriyiz diye bakmaya gelmiştir. Hiç de değil diye öfkeyle patladı Ana. Öyle meraklı kumkumaları ben de tanırım. Baba kahvesinin tervesini yere savurdu. Ana öyle yapmaktan vazgeç artık dedi. Burası temiz bir yer. Baba kıskandığını belli eden bir sesle yaşanmayacak kadar temiz olmasın da diye omurdandı. Hadi yürü El, gidip iş bakalım. El ağzını elinin tersiyle sildi, ben hazırım dedi. Baba John amcaya döndü, geliyor musun? Evet geliyorum. Pek iyi değilsin ama. İyi değilim ama geliyorum. El kamyona bindi, benzin almalı dedi, motoru çalıştırdı. Baba ile John amca onun yanına yerleştiler. Kamyon çadırlar arasındaki yoldan uzaklaştı. An onların arkasından baktı, sonra kalktı, kovayı eline aldı, sağlık binasının açık kısmındaki musluklara yürüdü. Kovasını oradan sıcak su doldurdu, tekrar çadırın önüne döndü. Rose of Sharon döndüğünde o kovada bulaşıkları yıkıyordu. Yemeğini tabağa koydum dedi ona. Sonra kadını dikkatle süzdü, saçlarından sular damlıyordu, taranmıştı saçları. Cildi tertemiz, pes pembeydi, beyaz çiçekli mavi elbisesini giymişti. Ayağında düğününde giydiği topuklu ayakkabıları vardı. Ana'nın bakışı onu utandırdı. Bütün yıkandın galiba dedi Ana. Rose of Sharon boğuk bir sesle konuştu. Ben oradayken bir bayan geldi, bütün yıkandı. Nasıl oluyor biliyor musun? Küçücük ahır gibi bir odacığa giriyorsun, kulpları tutup çeviriyorsun, sular üstüne boşalmaya başlıyor. İster sıcak su ister soğuk su, kendin ayarlıyorsun. Ben de yaptım. Ben de yıkanayım diye bağırdı Ana. Burada işin biter bitmez, bana gösterirsin nasıl yapılacağını. Kız, ben her gün yapacağım dedi. Oradaki bayan beni gördü, bebeği de anladı. Ne dedi biliyor musun? Buraya haftada bir kere hemşire geliyormuş. Geldiğinde onu görmeye gidecekmişim. O bana neler yapmam gerektiğini söyleyecekmiş. Bebek güçlü olsun, sağlam olsun diye. Laflar ağzından ser gibi dökülüyordu. Hem biliyor musun? Geçen hafta burada bir bebek doğmuş. Bütün kampta parti verilmiş. Giyecekler, armağanlar vermişler bebeğe. Sepetten örme bebek arabası bile vermişler. Pek yeni değilmiş ama üstüne pembe boya çekmişler, yepyeni olmuş. Bebeğe isim koymuşlar, pasta da yapmışlar. Ah tanrım! Soluk soluğa sustu. Ana, tanrıya şükür, kendi insanlarımız arasına döndük dedi. Ben gidip yıkanayım şimdi. Ah, öyle güzel ki dedi kız. Ana çinko bulaşıkları kurulayıp kaldırdı. Bir yandan söyleniyordu. Bize coğut derler, kimseden aşağı kalmayız. Dedenin dedesi bağımsızlık savaşında çarpışmış. Borç alınana kadar çiftlik sahibiydik. Ondan sonra o insanlar bir şey yaptı bize. Her gelişlerinde sanki dayak atıyorlardı bana, hepimizi. Sonra Needless'taki o polis, o da bir şey yaptı bana. Kendimi kötü bir insan gibi görmeme yol açtı. Utandırdı beni kendimden. Oysa şimdi utanmıyorum. Bu insanlar bizim kendi insanlarımız, bizim kendimiz. O müdür de geldi, oturdu, kahve içti. Bayan Joot şu şöyle, Bayan Joot bu böyle dedi. İşler nasıl gidiyor Bayan Joot diye sordu. Ana susup içini çekti. Kendimi yine insan gibi hissediyorum. Son tabağı da yerine kapattı. Çadıra girdi. Giyecek sandığını araştırdı. Kendine ayakkabı ve temiz elbise aradı. O sırada eline içinde küpelerin bulunduğu küçük paket geçti. Rose of Sharon'ın yanından geçip uzaklaşırken o bayanlar gelirse benim hemen döneceğimi söylersin dedi. Sağlık binasının yan tarafından gözden kayboldu. Rose of Sharon bir sandığın üzerine çöktü. Ayağındaki düğün papuçlarına baktı. Siyah rugan üzeri fiyonklu. Burunlarını parmağıyla sildi, sonra parmağını eteğinin içine sürttü. Eğilmek giderek irileşen karnına baskı yapmıştı. Doğrulup dik oturdu. Parmaklarıyla karnına dokunup yokladı. Çok hafif gülümsedi. Yolun ortasından tombulca bir kadın yürümekteydi. Elindeki elma sandığına kirli çamaşırları doldurmuş, çamaşırhaneye doğru gidiyordu. Yüzü güneşten kararmış, gözleri simsiyah, bakışları yoğundu. Önüne kocaman bir önlük takmıştı. Pamuk toplama torbasından yapılmıştı önlük. Onu elbisesinin üzerine geçirmişti. Ayağında erkek pabuçları vardı. Kızın yüzündeki ince gülümsemeyi fark etti. Demek öyle diye bağırıp keyifle güldü. Kız mı olacak oğlan mı söyle bakalım. Rose of Sharon kızardı. Başını eğip yere baktı. Sonra gözlerini yavaşça kaldırdı. Kadının parlak kara gözleri ona bakıyordu. Bilmem ki dedi Rose of Sharon. Kadın bu sefer elindeki elma sandığını yere koydu. canlı bir ur var senin içinde deyip mutlu bir tavuk gibi gıdaklaya gıdaklaya güldü. Kız mı istiyorsun daha çok yoksa oğlan mı? Bilmem, oğlan herhalde. Tabii oğlan. Daha yeni geldiniz değil mi? Dün gece çok geç. Kalacak mısınız? Bilmiyorum. İş bulursak herhalde kalırız. Kadının yüzünden bir gölge geçer gibi oldu. Küçük kara gözlerdeki bakış sertleşti. İş bulursanız dedi. Hepimiz öyle diyoruz. Abim bu sabah iş bulmuş bile. Bulmuş ha. Belki de siz şanslısınızdır. Şans işi bu iş. İnsan şansına güvenmeli ancak. Bir adım yaklaştı. Bir tek tür şans olur insanın. Birkaç tür olmaz. Sen iyi kız ol. İyi insan ol. Günahın varsa o zaman dikkat et o çocuğa. Rozov Şerin'in karşısına çömeldi. Bu kampta çok rezil şeyler oluyor dedi karanlık bir sesle. Her cumartesi gecesi danslar veriliyor. Yalnız halk dansı da değil, kucaklaşmalı danslar da oluyor, gözümle gördüm. Rozov Şerin biraz tutuk, dans etmesini severim dedi. Halk dansı yani. Ve bir dindar gibi ekledi. Öteki türlüsünü hiç yapmadım. Kahverengi kadın başını tatsız bir ifadeyle yana eğdi. Bazıları yapıyor. Tanrı bunu onların yanında bırakmaz elbette. Bırakacağını sanayım deme sakın. Tabii efendim dedi kız alçak sesle. Kadın kırış kırış kahverengi elini Rozov Şerin'in dizine dayadı. Kız bu dokunmadan irkildi. Bak, sana bir uyarı oldu bu. İsa'yı gerçekten sevenlerin sayısı çok azaldı. Her cumartesi gecesi o caz oraya çıkıyor, ilahiler çalınacağı yerde herkes kalkıyor, deli gibi ortada dönüyor. Gözümle gördüm diyorum sana. Sözlerinin etkisini artırmak için duraladı, sonra boğuk bir fısıldıyla dahasını da yapıyorlar dedi. Sahne oyunu yapıyorlar. Geri çekildi. Başını hafif yana eğdi. Rozov Şerin'in bu habere nasıl tepki göstereceğine baktı. Artistler mi? Kızın sesi dehşet doluydu. Yok canım diye patladı kadın. Artist değil, o zaten lanetlenmiş insanlar değil bunu yapan. Bizim gibi insanlar, bizim kendi halkımız. Arada ne yaptığından habersiz küçük çocuklar da vardı. Aslında olmadıkları insanlarmış gibi görünüyor, numara yapıyorlar. Ben yakınına bile gitmedim ama konuşuyorlardı duydum. Şeytan kol geziyor bu kampta, inan bana. Rozov Şerin gözlerini de ağzını da koskocaman açmış dinliyordu. Bir kere ben okuldayken çocuk İsa oyunu oynamıştık dedi. Noel'deydi. O doğru mu değil mi söylemek bana düşmez. Bazılarına göre çocuk İsa oyunlarında kötülük yok. Ama ben pek kesin karar veremem. Buradaki oyuna gelince o çocuk İsa falan değil. Günahla, kötülükle dolu, şeytanca bir şey. Sahnede dolaşmalar, konuşmalar, sahiden olmadığı biri gibi yapmalar. Sonra dans etmek, sarılmak, kucaklaşmak. Rozov Şerin içini çekti. Tek tük de değil diye devam etti kahverengi kadın. Zaman öyle değişti ki gerçekte inançlı olanları iki elinin parmaklarıyla bile sayabilirsin artık. O günahkarlar Tanrı'yı kandırdıklarını da sanmasınlar. Hiç bile kandıramazlar. Tanrı onların her bir günahına çetele tutuyor, işaret koyuyor, sonra hepsini topluyor birer birer. Bakıyor, izliyor Tanrı. Ben de izliyorum. İçlerinden iki tanesini duman etti bile. Rozov Şerin soludu. Etti mi? Kahverengi kadının sesi tizleşti. Gözümle gördüm. Karnında bebek taşıyan bir kızdı senin gibi. Sahnede oyun oynadı, sarmaş dolaş dans etti. Sonra... Kadının sesi sinsi, karanlık bir tona büründü. Sonra sıskalaş dipliğe döndü. O bebeği de düşürdü. Öldü bebek. Ulu tanrım! Kızın rengi kaçıverdi. Kanlar içinde öldü. Tabii ondan sonra o kızla kimse konuşmadı bir daha. Gitmek zorunda kaldı buradan. Günaha yakın oldu mu bulaşır insanı. Başka türlü olmaz. Sonra bir tane daha vardı. Aynı şeyi yaptı. O da zayıfladı ve ne oldu biliyor musun? Bir gece yok oldu. İki gün sonra geldi. Sözde bir yere misafirliğe gitmiş. Ama bebek yoktu döndüğünde. Bana kalırsa durum başka. Bence bu kampın müdürü götürdü onu. Çocuğu aldırmaya götürdü. O günaha inanmaz. Kendi söyledi bana. Günah olan açlıktır, üşümektir diyor. Diyor ki, vallahi kendi söyledi bana. Böyle şeylerde Tanrı'yı falan göremiyor o. O kızlar iyi beslenemedikleri için zayıfladılar diyor. Ama ben ona ağzının payını verdim. Ayağa kalkıp bir adım geri çekildi. Gözleri keskin bakıyordu. İşaret parmağını Rozov Şerin'in suratına kazık gibi uzattı. Ona defol dedim. Bu kampta şeytanın kol gezdiğini zaten biliyordum dedim. Şimdi artık o şeytanın kim olduğunu da öğrendim dedim. Defol şeytan diye bağırdım onu. İnanır mısın geri çekildi. Tir tir titriyordu. Sinsi bir hal gelmişti üstüne. Lütfen dedi bana. Lütfen halkı mutsuz etme dedi. Mutsuz mu diye bağırdım. Ya ruhları ne olacak dedim. Ya o sahne oyunları yüzünden ölen bebekler, mahvolan zavallı günahkarlar ne olacak? O bana baktı, baktı, hasta gibi gülümsedi, sonra uzaklaştı. Tanrı'nın gerçek tanıklık edecek bir kuluyla karşılaştığı zaman hemen anlıyor tabii. Ben İsa'nın olup biteni görmesine yardımcı oluyorum dedim. Bu olanlar ne senin yanına kalır ne de öbür günahkarların dedim. Eğilip kirli çamaşırları koyduğu kutuya aldı. Bak, dikkatli ol, seni uyardım. Karnındaki çocuğu düşün ve günahtan uzak dur. Gururla uzaklaştı. Gözlerinde sevap ışıkları parlıyordu giderken. Rozov Sharon onun arkasından baktı, sonra başını avuçlarına gömdü, ağlamaya başladı. Yanı başında yumuşacık bir ses duyuldu. Kız başını kaldırdı, utanarak baktı. Gelen ufak tefek, beyazlar giymiş müdürdü. "Üzülme," dedi. "Sakın üzülme." Rozov Sharon gözyaşlarından çevresini göremiyordu. "Ama ben de yaptım," diye ağladı. "Ben de sarılıp dans ettim. Ona söylemedim. Seni sevde yapmıştım, Connie ile ikimiz." "Üzülme," dedi adam. "Çocuğu düşürürsün," dedi. "Biliyorum, öyle der o. Ona göz kulak oluyorum, gözümü pek üstünden ayırmıyorum. İyi kadındır ama insanları mutsuz eder." Rozov Sharon burnunu sesli sesli çekti. Bu kampta bebeğini düşüren iki kız tanımış. Müdür onun karşısına çömeldi. "Bak," dedi, "beni dinle. O kızları ben de tanırdım. Çok açtılar, çok halsizdiler. Aşırı çalışıyorlardı. Kamyonlara biniyor, tümsekli yollarda savrula savrula yolculuk yapıyorlardı. Hastaydılar. Kendi suçları da değildi. Ama kadın dedi ki, kaygılanma sen. O kadın üzüntü yaratmaktan hoşlanır. Ama sizin şeytan olduğunuzu söylüyor. Biliyorum öyle dediğini. Başkalarını mutsuz etmesine izin vermediğim için söylüyor bunu." Kızın omzunu okşadı. "Sen dertlenme, o bilmiyor." Kalkıp çabucak uzaklaştı.
Ayrım sonu.